Suruç olayları ile başlayan PKK eylemlerini ve Adana'da Gülbahçesi mahallesinde gerçekleştirilen saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimin eli, kimin cebinde belirsiz. Bir sürü ihtimaller var. Daha olay olur olmaz hemen az bir zaman sonra başbakanın DAEŞ'ten şüpheleniyoruz, büyük ihtimalle onlar yaptı demesi çok manidar. Nereden bildin de hemen bunu söyledin? Olabilir, yapmış olabilirler ama böyle bir açıklama bir başbakan bilmeden nasıl yapar? Halen belli değil. Ve bu tür silahlı örgütler, haklı olsun haksız olsun, bu tür silahlı örgütler eylem yaptıkları zaman üstlenirler. Çünkü bu tür faaliyetler onlar için bir şereftir, bir başarıdır. Yani biz bunu başardık demiş olurlar ve dünyaya gözdağı vermiş olurlar. O yüzden üstlenirler. DAEŞ hala üstlenmedi bunu. Kim yaptı? DAEŞ neden böyle bir eylem yapsın? Türkiye devleti bugüne kadar DAEŞ'i destekliyordu da desteğini çekti. Ondan dolayı mı böyle bir eylem yaptı? Bunların hepsi sadece akla gelen ihtimallerdir. Hiçbir delili yok. DAEŞ neden böyle bir şey yapsın? Türkiye ile hangi meselede karşı karşıya geldi ki böyle bir şey yaptı? Böyle bir şey ben bilmiyorum. Mesela Türkiye'ye DAEŞ'e ne yaptı da DAEŞ de Türkiye'de bunu yaptı, misilleme yaptı, intikam aldı. Biz böyle bir şey bilmiyoruz. Bu iş şüpheli. Yapmazlar mı? Yani yaparlar ama şüpheli. Bana öyle geliyor ki bu olayın çözüm süreciyle alakası büyük. Ve çözüm süreciyle DAEŞ'in, MAEŞ'in bir alakası yok. Bir takım güçler çözüm sürecini artık istemiyor. Yeniden olayları başlatmak istiyor. Başbakanın o açıklaması bence talihsiz bir açıklamadır, yanlış olmuştur. Her şey ortaya çıkmalıydı, sonra açıklama yapmalıydı. Hemen hedef göstermiş oldu. Bir başbakana bu yakışmaz. Hemen hedef gösterdi. Ondan sonra PKK'da birkaç eylem yaptı. Onlar sanıyorum üstlendiler. Polisleri vurdular, polisleri üstlendiler. Bazı siviller de vuruldu. Onları üstlendiler mi bilmiyorum. Ama eğer üstlendilerse demek ki bu tuzağa düştüler. Yani birileri bence başbakanı yanlış yönlendiriyor. Gerçek failleri örtbas ediyorlar. Başbakan da bilmeden böyle konuşuyor ve PKK'ya hedef gösteriyor. PKK ile DAEŞ arasında ya da Türkiye'deki Hizbullah arasında ya da o fikre yakın insanlar arasında çatışma başlatmak istiyorlar. Yeniden silahlara dönülüyor. Bu işin perde arkasında bence Türkiye'nin derin Karanlık güçler var. Dışarıdan değil, içeriden. Bu seçimle alakalı, çözüm süreciyle alakalı. Hükümet tek başına kurulamıyor. Ve hükümetin tek başına kurulmasını isteyen güçler var. Eğer koalisyon olursa bir takım foyalar ortaya çıkacak diye korkanlar var. Bir takım açıkları olanlar var. Koalisyon olursa, ikinci parti bunun üzerine giderse, CHP veya MHP, üzerine giderse açıklar ortaya çıkacak. O yüzden koalisyon istemeyenler var. Ve bu koalisyon istemeyenler yeniden seçim istiyorlar. Seçimde belki 1-2 puan HDP oy kaybeder. Bu olaylar yeniden başlarsa, HDP'yi insanlar suçlarsa, HDP böylece oy kaybederse, HDP'nin oyları yeniden AKP'ye dönerse, böylece AKP 1-2 puan daha alırsa, tek başına iktidara gelirse, yine koalisyon olmamış olur ve bir takım foyalar ortaya çıkmaz. Bir, ikincisi, hükümet üzerinde etkili olan bir takım güçler var. Bir ekip var. O ekip hükümetin üzerinde söz sahibi gibi davranıyor. Başbakan bir şey söylüyor, onlar başka bir şey söylüyor. Hükümet kendi içinde bir problem yaşıyor ve bir başka güç hükümeti adeta ele geçirmiş gibi bir durum var. Ve onlar bu durumun devam etmesini istiyorlar. O yüzden de koalisyon istemiyorlar. Koalisyon olursa o zaman istedikleri projeler gerçekleştiremeyebilirler. Hükümeti kontrol altına almışlar. Artık kontrol altına alamayabilirler. Ve o güçler öyle zannediyorum ki yeniden çatışma ortamı meydana getirmek istiyorlar. PKK birkaç tane Hizbullah'tan birkaç kişiyi öldürdü. Hatırlayın birkaç ay evvel. Hizbullahçılar karşılık vermek istemediler. Olaylar tekrar başlamasın diye. Sonra bir olay daha oldu. Ondan sonra onlar da silaha sarıldı. Onlardan birkaç kişiyi öldürdüler. Aşağı yukarı eşitlendi. 3-4 kişi onlardan, 3-4 kişi onlardan. Fakat sonra duruldu. Bu işi başlatanlar hedeflerine ulaşamadılar. Çatışmanın devam edeceğini bekliyorlardı. Ama her iki taraf da biraz daha mutedil davrandı. Bu tuzağa düşmek istemediler. Devamını getirmediler. Bu sefer onun daha büyüğünü DAEŞ diye bir şeyle yapıyorlar. Bu sefer onlarla yine PKK'yı karşı karşıya getiriyorlar. Hizbullah devam ettirmeyince çatışmayı, bu sefer DAEŞ'le devam ettirmek. DAEŞ adı altında bir şey. DAEŞ Türkiye'de var mı? Böyle bir eylem yapacak gücü var mı? İstihbarat nerede? Her tarafa adam sızdırmış olan istihbarat, niye orada bir adamı yok muydu? Bu olayı haber alamadı mı? Bunların hepsi şüphe uyandırıyor ve Türkiye'de ciddi bir DAEŞ tehlikesi olmadığı halde varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ve bundan sonra bir takım faili meçhul olaylar olacaktır. Hepsini de DAEŞ'in üzerine yükleyeceklerdir. Bir günah keçisi buldular. Türkiye'de hiçbir eylemi yok DAEŞ'in bugüne kadar. O yüzden yükleyemezlerdi. Şimdi böyle bir olayla, daha DAEŞ bu olayı üstlenmiş de değil, böyle bir olayla işte bundan sonraki her olan olayı onlara yükleyecekler. Bir suçlu buldular. Türkiye'de bir takım derin güçler istedikleri, hoşuna gitmediği adamları temizleyecekler. Ve sonra da onlar yapmıştır diyecekler. Zaten DAEŞ herkesi tehdit ediyordu diyecekler. Herkese tehditler yağdırıyordu. Herhalde onlar yapmıştır. Kim öldürülse bundan sonra artık faili meçhul olmayacak, faili belli olmuş olacak, faili DAEŞ olmuş olacak. Ya da PKK olmuş olacak. Bir onlardan vuruluyor, bir onlardan vuruluyor. Bir onlardan, bir onlardan. Aynı 12 Eylül öncesini yaşı müsait olanlar hatırlar. 80 öncesinde aynı silahla bir sağcı vuruluyordu, bir solcu vuruluyordu. Çatışma başlatılıyordu. Ondan sonra gençler birbirini öldürüyordu. Şimdi böyle bir durum tekrar başladı. Herkes bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmek gibi olduğunu unutmamalı. Eline silahı almamalı, kan dökmemeli, Allah'tan korkmalı. Ve hükümete gelince, hükümetin yapması gereken şey, o güçler, koalisyon istemiyor olabilir, bir takım foyaları ortaya çıkacak diye, ya da kontrol ellerinden gidecek diye. Koalisyon istemiyor olabilirler. Hükümetin yapması gereken şey, onları dinlememek, istemeyen kim olursa olsun, cumhurbaşkanı da olsa, kendi tavrını koymalı başbakan, ben istiyorum demeli, hükümeti kurmalı, CHP'si, MHP'si şart koşuyorsa, dört bakanla ilgili hırsızlık olaylarının ortaya çıkarılması vesaire gibi şartlar varsa bu şartları da kabul etmeli. Zaten ben de hırsızlardan rahatsızım demeli başbakan. Hırsız olsa, kardeşim olsa kolunu keserim dememiş miydi başbakan? Tamam kardeşim demeli, ben de hırsızları korumuyorum. Eğer şartınız buysa başım gözüm üzerine, hırsızlar kimse, bunun ucu nereye varıyorsa varsın. Ortaya çıkartın, ben hırsız değilim, bana ne? Biri yapmışsa yapmış, kim olursa olsun, nereye varırsa varsın bunun ucu. Ben koalisyon yapmaya, bu şartla koalisyon yapmaya hazırım demeli. Bu tuzağı bozmalı. Çünkü koalisyon görüşmeler yapılırken bu olaylar başlatılıyor. Bunlar DAEŞ MAEŞ meselesine benzemiyor. Dediğim gibi DAEŞ olsa üstlenir. Her silahlı örgüt yaptığı böyle bir eylem kendisi için bir şereftir ve üstlenir. Ve sonra herkes çok iyi biliyor ki DAEŞ'in içerisinde de her tarafta da istihbaratın elemanları olur. Nasıl bunu bulamadılar? Nasıl böyle bir olayı engelleyemediler? Her tarafa yerleşen güçler var. Bütün devletlerin istihbarat örgütlerinin DAEŞ'te adamları var. Avrupa'nın da, Amerika'nın da, Türk istihbaratının da, bütün istihbaratçıların DAEŞ'te, DAEŞ gibi örgütlerde elemanları var. Ve o gençlerden birini, belki de verdiler uyuşturucuyu, aklı başında bile değil çocuk. Üzerine bombayı yüklediler. Çocuk aklı başında değil. Onu götürdüler, belki de onların arasına koydular. Sonra onu oraya götüren adam onların arasına uzaklaştı. Uzaktan kumandayla patlattılar. Belki de çocuğun haberi bile yok. Sakallı bir genci buluyorlar, işte budur diye fotoğrafını gösteriyor, olayı kapatıyorlar. Hayır, böyle değil. Yani bir kere Türkiye'de böyle bir eylem yapmasını gerektiren ne var? Yani Türkiye DAEŞ'e ne yaptı ki DAEŞ Türkiye'ye bunu yapsın? Gene şüpheli bir durum var ortada. Bundan sonra ne olursa onların üzerine yükleyecekleri belli oldu. Ben DAEŞ'i savunmuyorum ama yanlış anlamayın. Ben yıllardan beri verdiğim cevaplar meydandadır. Yani ben şunu defalarca anlattım yani. 2 sene evvel ne kadar DAEŞ diye bir şey bilir miydiniz? IŞİD diye bir şey bilir miydiniz? Yani 2 sene içerisinde Irak'ı halletti, Suriye'yi halletti. Bu neymiş böyle? Koca Irak ordusu baş edemiyor. Suriye ordusu baş edemiyor. Böyle bir örgüt, böyle bir cemaat dünyada var mı ya? Bunun bir örneği var mı? Sonuçta o da yine büyük güçlerin, büyük planlarını gerçekleştiren, onlar tarafından büyük ihtimalle kurulmuş ve iş verilmiş bir örgüt. Ama şimdi durduk yere neden böyle bir şey yapsın? Yani onların ne olduğu ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Yani neden yapsın? Yani bu sadece siyasi analiz yapıyorum yani. Yani neden yapsın yani bir düşünmek lazım. Yani bunu yapmasını gerektiren ne oldu yani? Efendim işte Kürtler oraya gideceklerdi. O gençler, sosyalist gençler gideceklerdi. Kobani'ye falan yardım edeceklerdi. Yani zaten Kobaniler hepsi burada. Zaten hep burada yaşıyorlar. Bu öyle onlara yardımı engellemek için falan filan böyle bir açıklama, çok basit bir açıklama. Onların götüreceği ne? Bir sırt çantası. Bir sırt çantası. Gençler toplanmışlar kendi akıllarınca. İşte bir sırt çantası omuzlarını asmışlar. Güya birkaç bir şeyler toplamışlar, bir iki pick-up'la falan yardım malzemesi gördü. Yani bu komik yani, komik bu. Yani şimdi bunu engellemek için mi DAEŞ yaptı bu eylemi? Yani 2 pick-up malzeme oraya gitmesin diye. 30 kişiyi öldürdü yani. 32 kişiyi. Hiç mantıklı değil bu. Bu Türkiye'deki koalisyon çalışmalarıyla ilgili ve çözüm süreciyle ilgili. Çözüm sürecini artık istemeyenler var. Çünkü diyorlar ki onlar kendilerince çözüm süreci PKK'ya yaradı. Çözüm süreci yüzünden Güneydoğu'dan devlet çekildi. Tamamen o bölgeyi onlara bıraktı. Orada da devlet diye bir şey kalmadı. Adamlar artık yol kesiyor, vergi topluyor vesaire. Kimlik kontrolü yapıyor vesaire. Yani orada artık onlar devlet oldular. Bu çözüm süreci bize yaramadı, onlara yaradı gibi düşünceler var devlette, bazı kesimlerde. Kardeşim, öyle yapmayaydın, çözüm sürecini bu hale getirmeyeydin, cılkını çıkarmayaydın. Yani eğer sen Güneydoğu'dan tamamen çekildiysen, hatta sen çekilmeseydin, oraları tamamen onlara bıraktıysan bırakmasaydın canım. Bu çözüm sürecini şimdi çözüm sürecinden vazgeçmeni gerektirmez. Yani bu meselenin sonunda çözülmesi lazım. Bence çözüm süreciyle alakalı DAEŞ MAEŞ meselesi değil. PKK da DAEŞ deyip de her sakallıyı öldürmemeli. Bu cinayettir, dava değil. Böyle dava olmaz. Her gördüğün sakallıyı DAEŞ zannetmek var mı böyle bir mantık yani? Her gördüğün polise sıkmak var mı böyle bir mantık yani? Hükümet eğer bunun durdurmak istiyorsa bence bir an evvel koalisyonu halletmesi lazım. Kim karşı gelirse gelsin, hangi güç engellemeye çalışırsa çalışsın, bu koalisyonun başarmalı, hırsızlık vesaire olaylarının ortaya çıkartılmasını şart koşarlarsa partiler bunu da kabul etmeli. Kim hırsızsa elini keselim demeli. Benim öyle bir korkum yok demeli. Ben hırsız değilim, hırsız varsa da olabilir, gereken yapalım demeli, Yüce Divan'a vermeyi kabul etmeli. Ve o kadroları da hükümeti ele geçirmiş, hükümetin üzerinde hükümet gibi konuşan, başbakanı dinlemeyen başbakan yardımcıları var memlekette. Başbakan yardımcısı mı, başbakan mı belirsiz. Başbakan bir şey diyor, iki saat sonra o başka bir şey söylüyor. Böyle başbakan yardımcıları var. Yeni bir ekip hükümeti ele geçirmiş. Bize spor salonlarını vermeyenler de aynı ekip. Hükümet bu vesayetten kurtulması lazım. Hükümet artık hükmedemiyor. Hükmedecek bir hükümetin olması lazım. O kadroları da tasfiye etmesi lazım. O kadroları, o şarapçı kadrolar, hani daha evvel demiştim, o şarapçılar memleketin her tarafını yeniden ele geçirdiler, onlara teslim edildi. Nedense tabii, o da ayrı bir mesele. Neden bunu yaptı hükümet? Onlara neden teslim etti? Şantaja mı uğradı? Mecbur mu kaldı? Açıkları vardı da, açıkları ortaya çıkacak diye mi? Bunu yapmak zorunda mı kaldı? Her neyse. O kadrolar getirildi, memleket onlara teslim edildi. Şimdi onlar böyle operasyonlar yapıyorlar. O kadroların tekrardan tasfiye edilmesi lazım. Yerine kim getirilecek? Onların ifadesiyle paralelciler mi yerine getirilecek? Vallahi bilmiyorum kim getirilecek. Kimi getireceksen getireceksin ama bu kadroları tasfiye etmek zorundasın. Sen o paralelci dediklerini tasfiye etmek için trafik polisini istihbaratçı yapmadın mı? Demek ki oluyormuş. Demek ki oluyormuş. Hiçbir şey bilmeyen adamı sen istihbaratçı, terörle mücadeleci yapmadın mı? Yaptın. 3 gün eğitim vererek oraya aldın. Gene öyle yapacaksın. Gene öyle yapacaksın o zaman. Madem oluyormuş böyle. Paralelcilere de vermek istemiyorsan, onların ifadesiyle söylüyorum. Efendim, Ergenekonculara da vermek istemiyorsan, bu ekibe, memleketi ele geçirmiş, o ekibe, o ekipten de almak istiyorsan, eskilere de vermek istemiyorsan, o zaman yeni bir ekibe vereceksin. Artık bilmem, karakoldaki polisi mi istihbaratçı yaparsın? Trafik polisini mi emniyet müdürü yaparsın, ne yaparsın bilmem. Ama bir şey yapmazsan eğer, seni de götürecekler ey hükümet yetkilileri. Seni de götürecekler. Çünkü iş çok büyüdü ve tekrar silahlar konuşmaya başladı. Bunun sonu nereye varır kimse bilmez. Türkiye'yi Suriye'ye benzetebilirler hatta. 6-7 Ekim olayları aslında bunun çok kolay olduğunu gösteriyor yani. Tüm Türkiye'de eylemler yapabildi PKK. Gece gündüz halkı sokağa dökebildi. Eğer yeniden böyle olaylar istenmiyorsa, Türkiye'nin Suriye olması, Irak olması istenilmiyorsa, hükümet yapması gerekeni yapması lazım. Bir an evvel hükümetini kurması lazım. Resmen hükümet kurmaya niyetleri yok gibi bir şey. Herkes seçime hazırlık yapıyor. Başbakan arıyor bütün il başkanlarını. Ya aradın bari neden bunu medyaya söylüyorsunuz? Hadi aradın neden bunu televizyonlara veriyorsunuz? 80-81 vilayetin il başkanını, AKP il başkanlarını arıyor tek tek bayramda. Seçime hazırlık yapın diyor. Yani hükümet kurmaya kimsenin niyeti yok gibi bir şey. Deniz Baykal dün açıklama yaptı. Hükümet kurma çalışmaları tiyatrodan başka bir şey değil dedi. Yalan dedi. Hükümet kurulmayacak. Kasım'da seçim var. Hazır olun dedi. Şimdi Deniz Baykal normal bir milletvekili değil. Bu adam genel başkanlık yapmış bir adam. Bunun kolu uzun. Kulağı delik. Her yerden haber alan bir insan. O böyle diyorsa dikkat etmek lazım yani. Bir bildiği var demek ki. Kimsenin hükümet kurmaya niyeti yok. Bölge tamamen ateş çemberi. Biz Türkiye, İran kalmıştı. Bu bölgede ateşin içinde olmayan, çevresi ateşle dolu ama kendisinde bari ateş olmayan bir Türkiye ile İran kalmıştı. Şimdi Türkiye'ye de sıçrattılar gibi görünüyor. Eğer önlem alınmazsa Türkiye Suriye gibi olabilir. Ve ondan sonra da sıra İran'a gelir. En zayıflarından başladılar. Irak'tan, Suriye'den, Libya'dan en zayıflarından başladılar. En güçlüsü Türkiye ve İran bu bölgede. Şimdi Türkiye'ye geldi sıra. Sonra da İran'a gelecek sıra. Bu böyle bir büyük bir cinayet projesi. Bir taşla birkaç kuşun vurulduğu bir cinayet projesi bu. Bunu eğer durdurmak istiyorlarsa Türkiye İran'la da birlikte çalışmak zorunda. Türkiye Suriye'deki yaptığı yanlışı terk etmeli. İran da aynı şekilde yaptığı yanlışları terk etmeli. Türkiye kendince orada hakim olmaya çalışıyor. İran kendince hakim olmaya çalışıyor. Şii Sünni meselesine döndürdüler işi. Ya bırakın şimdi Şii Sünni meselesini. Yani hepimizi birden hallediyorlar, anlamıyor musunuz? Mezhep savaşları çıkartıyorlar. Müslüman Müslümanı öldürüyor, anlamıyor musunuz? Türkiye ve İran'da ikisi de kendi derdine düşmüş. İkisi kendi projelerini gerçekleştirmeye çalışıyor Suriye'de. İkisinin de birbirine gücü yetmiyor. Ve savaş uzadıkça uzuyor. Olaylar büyüdükçe büyüyor. DAEŞ diye bir şey var mıydı eskiden? Irak olmasaydı, Suriye olmasa DAEŞ olur muydu? AKP kurulduğu gün, hükümet kurulduğu günden itibaren Irak meselesi başladı. O gün bugündür problem devam ediyor. Irak'tan sonra Suriye. Ve hata üzerine hata. Hükümet o zaman da Irak konusunda hata yaptı. Amerika ile beraber oldu. Hem 1,5 milyon insan öldü. 4 milyon insan yetim kaldı. Halen savaş devam ediyor. Her gün 100 kişi ölmeye devam ediyor. Ve Irak bitti. Namuslar kirlendi. Amerikan projesi orada gerçekleşti. Ve oradan bir de bir DAEŞ diye bir şey çıktı. Sonra geldi Suriye başladı. Yani hükümet baştan beri Irak politikası da fiyasko, Suriye politikası da fiyasko. Ortalık kan gölüne döndü. Amerikan projelerinin içinde yer alıyorlar. Ona karşı koymayı göze alamıyorlar. Kendi projelerini yapamıyorlar. O projeler içerisinde rol almayı aktif dış siyaset zannediyorlar. O projenin içinde yer alıyorsun. Hangi dış siyasetten bahsediyorsun? Senin siyasetin mi kalmış be? Onların projeleri içerisinde yer alıyorsun. İşte gördün bak Irak'ta yer aldın ne oldu? Suriye'de karıştın ne oldu? Yapamıyorsun, bilmiyorsun, dış siyaseti anlayamıyorsun. Kolay değil tabii dış siyaset. Gerçekten çok zor. Yalnız bilgi yetmez, entelektüel olmak yetmez. Ahmet Davutoğlu entelektüel bir insan. Ama bu yetmiyor. Bir de hikmet lazım, bir de basiret lazım. Bilgi yetmiyor. Entelektüel olmak yetmiyor. Dış siyaset profesörü olmak yetmiyor. Bir de hikmet diye bir şey var. Hikmetle karar alınmıyor. Kur'an stratejisi bilinmiyor. Bir de Kur'an'ın stratejisi var. O bilinmiyor. Sadece okullarda okutulan kitaplar, o var kafalarda. Bir de Kur'an'ın stratejisi var. O bilinmiyor. Hikmet nasip edilmiyor bunu bilmeyenlere. Kur'an'ın stratejisini bilmeyene Allah neden hikmet versin? Ve hep yanlış kararlar, yanlış kararlar. Irak berbat, Libya berbat, Mısır berbat, Suriye berbat. Afganistan öyle. Sıra geldi Türkiye'ye. Sonra da büyük ihtimalle İran'a başlayacaklar. Türkiye, İran birleşti. Bu oyunu durdurdu. Yoksa böyle, yok Suriye'de ben öne geçeyim. Türkiye değil. İran böyle düşünecek. Türkiye de öyle düşünecek. Birbirinin önüne geçme mücadelesi. Yemen'de de aynı şekilde. Bu mücadeleyi bırakıp da düşmanın tuzaklarını birlikte bozalım. Bu bir tuzak. Şii-Sünni çatışması ve hakimiyeti, böyle arzuları meydana getiriyorlar. Bu tuzağa düşmeyelim demedikçe bunu durduramazlar. Birlikte bir proje yapmaları gerekiyor. Allah feraset versin, basiret versin. Memleketi, bütün Orta Doğu'yu, bütün İslam alemini tehlikeye atıyorlar. Ve derin güçler hiç acımıyorlar. Hiç acımıyorlar. Bir gence uyuşturucuyu veriyor, iğneyi basıyor koluna. Adamın aklı başından gidiyor. Üzerine bombayı yüklüyor. Götürüyor oraya, onların içine koyuyor. Kendisi kaçıp gidiyor, uzaklaşıyor. Uzaktan kumandayla patlatıyor. Hiç burada insan mı var, tavuk mu var? Umurunda değil. Adamda merhamet yok. Kendince diyor ki vatan için böyle gerekiyor. Koalisyonu engellemeliyiz diyor. Şunu engellememiz lazım diyor. İrticayla savaşmamız lazım diyor. PKK'yı onlara, onları onlara vurdurmam lazım diyor. Bunun için feda olsun diyor 32 kişi. 4 tane asker ölmüş, 3 tane polis ölmüş, ne olacak? Vatan için feda olsun diyor. Olaylar başlasın diyor. Hiç acımıyorlar. Senin çocuğun olsaydı, ey o planı yapan adam, çocuğun olsaydı orada yine bu planı yapar mıydın? Allah'tan korkmuyorsun da, insanlığın da mı ölmüş? Nasıl elin vardı da o bombayı patlattın? Nasıl elin vardı da gittin evinde yatağında uyuyan polisin kafasına sıktın? Nasıl elin vardı da çocuklarıyla beraber Adana'da, çocuklarıyla beraber evinde yemek yerken, akşam Adana sıcak biliyorsunuz, kapı pencere açık, ne yapsın adam, Adana yanıyor. Çocuklarının gözünün önünde, yemeğin başında kafasına sıkmışlar. Neymiş, sakalı var. Camide çocuklara ders veriyormuş. Hizbullahçılar bizden değil diye açıklama yapmışlar. Yani onlardan da değil. Ne diye öldürdünüz şimdi siz bunu? Onların intikamını aldık. Ya onların niye, kimin yaptığı belli mi ki? Başbakan böyle bilir bilmez konuştu. Onların yaptığı belli mi ki? Sonra onlar yapmış olsa bile git onları öldür. Bu adamın ne günahı var? Nasıl elin vardı çocuklarıyla beraber yemek yerken sofranın üstünde? Kapı pencere açık, içeri giriyor. Karısının, çocuklarının gözü önünde. O çocuklar hayat boyu bu sahneyi unutamaz. Bunlar her gün kabus görecek sabaha kadar. Bunlar var ya, yıllarca kabus görür çocuklar. Onların dengeleri bozulur ya. Babaları gözlerini önünde tak tak tak kafasına sıkıyorlar. Bu çocukların hayatı bitti ya. Bunlar daha uyku yüzü görmezler ya bu saatten sonra. Bunlar gözünü yumduğu zaman kabus görürler artık ya.